Kitabın adı Hüzün, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin, 14. Ayrım. Mehmet yine bir boşanmanın arifesinde olduğundan, kendini bekar hayatına vurduğunun dedikoduları geliyordu kulağıma. Gazetelerin yeni popüler olmaya başlayan dedikodu sayfalarında resmi çıkıyordu sık sık. Savcı da gezmeyi seviyor olmalıydı onunla pek çok yerde karşılaştığına göre. Şimdi bana Mehmet'in bilmem ne kulübündeki marifetini anlatıyordu savcı. Şarkıcıdan ısrarla ve yüksek sesle bir şarkı mı istemiş ne? Beni ilgilendirmiyordu anlattıkları, onu dinler gibi yapıyor, sadece iç sesimi dinliyordum. İçimden bir ses, nihayet bir açık kapı bulduğumu fısıldıyordu kulağıma. Ama niye hala bu kadar neşesizdim? Ayşe Hanım, ne kadar nafaka istiyorsunuz? Pardon, nafaka dedim. Hiç, nasıl hiç? Nafaka istemiyorum. Ben bakarım çocuklarıma. İstediğim onların benim yanımda kalmaları. Bayramlarda, tatillerde babalarının yanına gidebilirler. Hafta sonları da. Baba istediği zaman görsün çocuklarını. Yeter ki çocuklar evlerine dönsünler. Benim evime yani. Böyle olduktan sonra kızım neyin davası ki bu? Vallahi ben de bilmiyorum dedim. O kadar yorgundum ki bir kaprisin davası dahi diyecek halim kalmamıştı. Savcı davama bakan hakimin adını sordu, söyledim. Telefonu kaldırdı, karşısındaki kişiye kızım beni şu hakime bağlayıver dedi. Dışarı çıkayım mı diye sordum. Başıyla oturmamı işaret etti. Sultanım nasılsın, keyifler yerinde mi? Sayın havacımız da iyiler mi? Oh oh ne iyi. Şimdi azizim benim bir ricam var senden. Yakın bir dostumun kızının davası varmış sende. Biraz da uzun sürmüş. Bitirelim artık o davayı, ne dersin? Savcı bir kağıda yazıp çoktan önüne koymuş olduğum dosya numaramı söylüyordu. Şimdi canım bir kalem var mı elinde? Tamam canım, yazıver şimdi. Çocuklar annenin yanında kalacaklar. Bayramların ilk 3 gününü ve hafta sonlarını babayla geçirebilirler. Baba çok varlıklıdır. Bu bilginin ışığında çocuklara verilecek nafakayı senin takdirine bırakıyorum. Hepsi senin takdirinde zaten. O yaşta çocuklar baba yanında olmaz ki. Öyle değil mi canım? Bitirelim artık bu davayı. Gerçekten pek uzamış sultanım. Benim senden tek ricam budur. Kim? Hadi canım. Korkma, avukatın adını söylüyor. Hiçbir şey yapamaz. Bana gönderirsin öyle diyecek olursa ben bilirim ona söyleyeceğimi. Sultanım, şimdi söyletme beni. Bunlar hepimizin bildiği şeyler değil mi? Haydi, teşekkürler canım. Havacımıza saygılar efendim. Kapattı telefonu savcı. Bana baktı tuhaf renkli kedi gözleriyle, tamam dedi. Tamam? Evet kızım. Doğum yakın galiba. Çok yakın. Hayırlı doğumlar sana. Ne yapmalıydım? Teşekkür mü edeyim? Boynuna mı sarılayım? Bu bir mucize mi diyeyim? Yoksa bu nasıl bir rezalet mi diyeyim? Ben yıllardır niye çektim bu acıları? Çocuklarım niye çekti? Bu mudur adaletin ey devlet? Bu mudur adaletin tanrım? Ayağa kalktım. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum diye mırıldandım. Hakkınızı nasıl ödeyeceğimi de. Estağfurullah dedi gülerek. O da ayağa kalkıp elimi sıktı. Çifte kapılardan çıktım. İçim bomboş. İçimde ne sevinç, ne korku, ne umut. Bir zombi gibi duygusuz yürüdüm merdivenlere. Esen basamaklara tünemiş beni bekliyordu. Ne oldu diye sordum. Hiç dedim. Nasıl hiç? Yüzüm bembeyaz. Arabaya binelim de anlatırsın. Hafta içinde Eren'e operadan sıyırtmak için elbiselere sığamıyorum diye mazeret göstermeme gerek kalmadı. Selim ertesi gün öğlen saatlerinde doğdu. Selim, Moybili. Kız bekliyordum bu kez. Annemin, Kerim'in doğumunda hazırladığı beyaz fistolu beşiğe pembe kurdeleler taktırmıştım. Pembe perdeler astırmıştım bebeğin yatacağı odaya. Kendime pembe gecelik, pembe terlikler, pembe sabahlık. Hepsi tamamdı. Üstelik erkek çocuk beklerken hep sivri olan karnım bu kez yassıydı. Bıçak, makas deneylerinde tam 3 kez makasın üzerine oturmuştum. Kız bekleyen anneler çirkinleşirmiş. Çirkinlik? Hem de ne biçim? Burnu, dudakları şişmiş bir küçük ayıydım. Kesin kızdı bebek bu sefer. Bir kızım olacaktı. Hayatta benim yapamadıklarımı yapması, tadamadıklarımı tatması için. Benim adıma yaşayamadıklarımı o yaşayacaktı. Gönlünce, özgürce, üniversiteyi bitirecekti içimde ukde kalan. Üniversiteye kesinlikle ailesinden uzakta bir yere gidecekti hiçbir bağı olmadan. Yani evli ve çocuklu olmayacaktı ki üniversitenin insana kişilik, duruş, bakış açısı kazandıran gücünden sonuna kadar yararlanabilsin. Yolculuklara çıkacaktı, dünyayı gezecekti, aşkların içinde yüzecekti. Evlenmeye kalkarsa bir gün kesinlikle 30'unu geçmiş olacaktı. Bilgiye erişmiş, eğlenceye, ilişkiye doymuş bir genç kadın olarak adım atacaktı evliliğe. Doğru seçim yapacaktı evlenirken. Benim gibi yanlış trene atlayıp arzularının ters yönüne yolculuk etmeyecekti. Benim gibi hızla giden trenden atlayıp yaralanmayacaktı. Benim yanlışlarımı yapmayacak, benim erişilememiş hayallerimi gerçekleştirecek bir kız çocuk bekliyordum. Allah, beklentilerim yüzünden bir kız çocuğunun hayatını mahvetmemem için bana bir oğlan daha verdi. Çok çabuk ve çok kolay doğdu Selim. Ali gibi o da gündüz gözüyle geldi bana. Sabah sancılarım hafiften başlayınca kendi arabama binip hastaneye kadar gitmeye kalktım. Sen git, ben de yavaştan toparlanır, sancılar sıklaşmadan yola çıkarım dedim Eren'e. Deli misin sen dedi Eren. Çabuk hazırlan, birlikte çıkalım. 8 sularında Eren beni Ataman kliniğine bırakıp işine gitti. Kolejden sınıf arkadaşım Claire, Lara'sını 23 Nisan sabahı dünyaya getirmişti. Doğuma gitmeseydim o gün Claire'i tebrike gidecektim zaten. Doğru onun odasına gittim. Sabah kahvaltısını ediyordu. Beni görünce günün o saatinde ziyarete geldiğimi sandı, şaşırdı. Erkencisin dedi gülerek. Biraz sonra hasta bakıcı gelip odanız hazır Ayşe Hanım dediğinde anladı doğuma geldiğimi. Yatağıma pembe çarşaf serin emi, bu sefer kız geliyor dedim hasta bakıcıya. Odama çıktım, geceliğimi giyerken sancılandım. Yatağıma yatırmadan doğru doğumhaneye aldı beni doktorum. Kızım dedi, sen çok tecrübeli bir annesin. Bu maskeyi eline veriyorum. Doğuracağını anlayınca burnuna dayar, derin bir nefes çekersin emi. Maske elimdeydi. Koklamaya, İçime çekmeye vakit kalmadan doğdu bebek. Nedir diye sordum. Kız mı? Kız mı? Çok sağlıklı bir bebek dedi doktor. Anladım. Kız diyemediğine göre yine erkekti. Maskeyi burnuma dayadım. Derin nefesler çektim içime. Çektim, çektim. Rüya görüyordum. Bir oğlan doğuyordu ama durun bitmedi. İkiz geliyor diyordu doktorum. İkinci bebek kız oluyordu. Üst üste kaç kere gördümse bu rüyayı, uyandığımda yatağımın yanında ikinci beşiği aradı gözlerim. Bir şarkı çalıyordu başucumdaki radyoda. En güzel bayram bu bayram, herkese kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram, herkese mutlu olsun. Ayşecim, babasına haber verdim dedi doktor Benatar. Bu kadar çabuk doğacağını düşünmedik. Babası öğlen tatilinde uğrayacaktı ama acele etti senin oğlan. Oğlan, 4. oğlan. Acele eden, işi hep acele. Her işi acele oğlan. Yerinde duramayan, bir koltukta 20 dakikadan fazla oturamayan, içi içine sığamayan, ruhuna koca dünyanın dar geldiği, Cin ışığı oğlum benim. Arkeoloji diplomasıyla uluslararası ilişkiler yüksek lisansını çekmeceye koyup, bungee jumping'le hayatını kazanmaya kalkan adrenalin delisi oğlum. Adı ne olacak diye sormuştu babam bir saat sonra annemle geldiklerinde. Fuzuli. İyi, o da büyük bir şair olur inşallah. Baba, ciddiye mi aldın? Çocuk çok ciddiye alınması gereken bir şeydir kızım. Senin şaka diye söylediğin bir gün bakarsın ciddiye binmiş. Pişman olursun ama tahribatı tamire geç kalmışsındır. Böyle yapma. Babam beşikten aldığı bebeği kucağıma bırakmıştı. Kundağını açtım, ayak parmaklarına kadar her şeyi tas tamam mı görmek için. Minicik, yüzü kurabiye büyüklüğünde, beyaz tenli bir bebecikti. Moybili dedi babam. Beni büyük annem böyle severdi çocukluğumda. Moybili, boşnakça beyazım demektir. Dizlerimde yatan minik bebeği yeniden kundakladım. Sonra kucaklayıp kokladım Moybili'mi. Mete dururken beyaz sıfatını Selim'e vermek doğru muydu bilmiyorum. Ama Selim'in aile içindeki adı o andan itibaren Moybili kaldı. Çok sonraları 4-5 yaşına geldiğinde sürekli bahçedeki ağaçlara tırmanan, fırt orada, fırt burada bitiveren oğlumu sevimli bir sincaba benzettiğim için ona sinci de diyecektim uzun yıllar. İngiltere'de okula gittiğinde ise arkadaşları ona Moby Dick adını takacaklardı. Çok isimli bir çocuktu Selim. Benim her çocuğumun bir adı vardı zaten. Mete ince uzun bacakları, beyaz uzun yüzüyle ve inadıyla keçiye benzediği için keçi. Ali çok çalışkan ve kahverengi saçlı olduğu için karınca. Sürekli hoplayıp zıplayan Kerim, tavşanın kısaltması tavşiydi. Onca kız çocuğu özlemime rağmen hiçbirini en muhteşem kız çocuğuyla dahi asla değişmeyeceğim oğullarım, hayatım boyunca ömrüme renk, neşe, keyif kattılar ve sonsuz endişe. Derslerinden çok, benden uzakta bakımsız kalmalarından, üşütüp hastalanmalarından, içkili araba kullanmalarından, kaza yapmalarından, patavatsız davranıp birilerini incitmelerinden, onları mutsuz edecek sevgisiz kadınlara düşmelerinden korktum. Selim ise başlı başına bir endişe kaynağıydı. Şu anda ben bu satırları yazarken örneğin, diğer çocuklarım gibi bir büroda, masasının başında değil, Antarktika'da -30 derecede kazanıyor ekmek parasını. Gel de endişelenme. Olsun, bana yaşattıkları onca uykusuz geceye rağmen hepsi iyi ki varlar. En sivilceli, en çirkin, en ter kokulu, en gürültücü, en ukala, sivri ve çekilmez oldukları yaşlarının dahi özlemini çekiyorum. Bir zamanlar çocuktular ve benimdiler. Şimdi her biri ayrı bir dünya. Neyse ki korktuğum şeyler başıma gelmedi. İyi insanlar oldular, iyi insanlarla evlendiler. Onlar için verdiğim her mücadeleye değdi. Kısa süren zafer. Babam, Ayşe, bu sefer lütfen duruşmaya gitme dedi. Daha loğusa sayılırsın kızım. 40'ın çıkmadı henüz. Taş koridorlarda ayaklarını üşütürsün. Babacığım, annem mi koydu bu lafları senin ağzına? 40'ın çıkmadı filan. Güldü. Loğusaların telaşlanması, üzülmesi ve yorulması doğru değildir. Hem senin işin ne duruşmalarda? Süreyya sinirlenmiyor mu hep peşinde dolaşmana? Keşke sana her şeyi anlatabilseydim baba diye geçirdim içimden. Seninle paylaşabilseydim bu davayı, belki de gitmezdim yarınki duruşmaya. Çünkü savcıya da gitmemiş olurdum herhalde. Çünkü asla bırakmazdın beni ama yarınki davayı kaçıramam. Süreyya Hanım'la yan yana oturuyorduk sandalyelerde. Omuzlarımız birbirine değiyordu. Silahsız silah arkadaşlarıydık biz. Mete'nin kazasından dolayı tedirgindi Süreyya Hanım. Karşı masada karşı tarafın avukatı ametist yüzük ve küpeler taktığı için göz kapaklarını yeşil yerine mor farla boyamıştı o gün. Sevinçliydi. Yeni kozunu doyasıya kullanıyordu. Çocuğuna bakamayan anneye çocuk verilmezdi. Her duruşmada küstah bakışlarımı yüzünden ayırmadığım hakimin tarafına bakmıyordum. Göz göze gelmemeye çalışıyordum hatta. Sadece onun karnıma bakışını yakalamıştım bir an. Hafifçe gülümsemişti yükümden kurtulmuş olduğumu fark ettiğini belirtircesine. Karşı taraf avukatının uzun süren tiradı bitince Süreyya Hanım ayağa kalkmış, her çocuğun başına gelebilecek bir kazanın abartılmasına itiraz etmişti. Bir anne her saniye çocuğunun başında bekleyemezdi ki. Erkek çocuklar yaramaz olurdu. Kazalar olabilirdi. Anne o kadar üzüldü, telaşlandı ki vaktinden önce doğum yaptı diyordu. O bitirince hakime geliyordu sıra. Bezgin sesiyle katibe yazdırıyordu söylediklerini hakim. Kulak kesildim. Çok uzun süren bir davanın sonunda şahitlerin de ifadeleri alındıktan sonra annenin düzgün bir yaşam tarzına geçmiş olması, hatta iki doğum daha yapmış olması, bir aile hayatının içinde olması hasebiyle kulaklarım uğulduyordu. Düzgün yaşama geçmişim. Lafa bakın hele. Çocukların ana şefkatine ihtiyaçları göz önüne alınarak karşı taraf avukatının bakışları değişti, kıpırdandı oturduğu yerde. Çocukların anneye iade edilerek, Süreyya Hanım'ın gözlerindeki şaşkınlık yerini sevince bırakırken karşı tarafın avukatı ayağa fırlayıp itiraz etti. Yerinize oturun efendim, dedi hakim. Sıra şartların okunmasına geldi. Şartlar dikte edilirken Süreyya Hanım dikeldi iskemlesinde. Ben de öyle yaptım. Karşı taraf avukatının sağ omuzu seyirmeye başladı. Benim avukatımın gözlerinde zafer pırıltıları. Karşı tarafın avukatı ayakta bağırıp çağırıyordu. Bende oluşan kanaat böyledir. Sizin şahitlerin ifadeleri geçmiş zamanlara aitti. Anne artık evlidir, iki çocuğu daha vardır, mazbut bir hayata geçmiştir. Burada bağırmayın, itirazınızı temize yapın avukat hanım, dedi hakim. Hemen ayağa kalktı, göz göze gelmedik hiç. Kürsünün arkasındaki kapıdan odasına geçti. Biz duruşma salonundakiler birbirimize baka kaldık. Nedir şimdi bu böyle, dedi karşı tarafın avukatı. Şaşkınlığını atamamıştı üzerinden. İskemlesini geriye itip ayağa kalkarken Süreyya Hanım, biz insanı böyle yaparız işte, dedi yavaşça kulağıma. Hayatında o güne kadar hiç şahit olmadığına inandığım ölçüde aşağılık bir duruşmaya katlanmak zorunda bıraktığım aile dostumuza karşı mahcubiyet duydum. Onu ona hiç yakışmayan bir davaya sürüklemiş, üstelik arkasından iş çevirmiştim. Ellerine sarılıp ona binlerce teşekkür ettim, yanaklarını, elini öptüm. Sen çık Ayşe, benim biraz daha işim var burada, dedi Süreyya Hanım. Sevinçli olmam gerekirken sadece inanılmaz bir yorgunluk hissediyordum. Adliyeye tedbir kararını bulmak için geldiğimde, koşarak çıktığım merdivenlerden inerken düşündüm ki zaman gibi hayat da geçmişti üzerimden. İnsanlara olan inancımı, iyi niyetimi, safiyetimi götürmüş, teselli mükafatı olarak bana iki oğul daha vermişti. Yaşlı bir genç kadındım artık. 20'lerinde görünüyordum ama tam 100 yaşındaydım. 14. ayrımın sonu. Sayfa 128. Devamı 15. ayrımda.